Ayrım 38, sayfa 474. Brock demek tesi elinden kaçırıp bu serserinin seni kandırmasına göz yumdun diyordu. Evet, Lisa korkusunu bastırmaya çalışıyordu. Kıza çok dikkat ediyordum, aklıma bile gelmedi. Fakat evlendiler işte, bir kötülük de olmadı. Tanrı biliyor, bu konuda ben karar vereceğim. Gort'a ne oldu? Lisa ona bütün bildiklerini anlattı. Kadın sadece kendisi değil, daha çok Tess, Colin ve erkeği için korkuyordu. Tyler böyle deli gibi o şeytana saldırmaya kalkarsa ölür diye düşünüyordu. Bu işi Gort yaptı Tyler. Tayfana hakaret edip ağır küfürler savurmuş. Sonra kamçısıyla Tayfanın yüzüne vurmuş. Herkesin içinde yapmış bunu. Gort'a beklemesini söyledim. Buraya gelip seni bulmasını istedim ama bana vurup gitti. Ne? Kadın sağ kulağını örten saçlarını geriye çekti. Kulağı şişmiş ve morarmıştı ve içi pıhtılaşmış kanla doluydu. Hala çok acıyor. Kadın bluzunun düğmelerini açtı. Göğsü de feci çürüklerle doluydu. O yaptı bunu. Senin oğlun. O bir şeytandı ve bunu biliyordun. Tanrı tanığımdır Lisa. Eğer bilseydim, onun ölmesi iyi olmuş. Fakat böyle katiller elinde ve şerefsizce ölmemeliydi. Yüzü korkunçtu. Fıçıdan bir maşrapa bira doldurdu. Lisa oraya bir fıçı bira koydurtmayı akıl ettiği için Tanrı'ya şükretti. Doktor hastalık konusunda emin mi? O genç çapkın.
Hastalığı yok ve çapkın da değil. O senin damadın.
Bunu biliyordum. Tanrı onun belasını versin.
Tyler, o ikisini affet. Sana yalvarıyorum. O iyi bir genç ve Tess'e çok aşık. Kız da çok mutlu. Hem...
Brock bira içti. Kes sesini diyerek maşrapayı masaya vurdu. Bu işi Dirk planladı, biliyordum. Beni küçük düşürmek için yaptı bunu. Önce büyük oğlumu mahvetmeye kalkıştı. Sonra kızımı gerektiği gibi evlendirmeme engel oldu. Bunu bile elimden aldı.
Maşrapayı duvara vurdu.
Bugün Gort'u denize gömeceğiz.
Lisa mırıldandı. Tyler sevgilim, koluna dokundu. Başka bir şey var sevgilim, bunu söylemek zorundayım. Bağışlanacak çok şey var. O Nagrek.
Ha?
Gort bana Nagrek'e yaptıklarınızı anlattı. Bu korkunç ama adam o cezayı hak etmişti. Çünkü o Tess'le yattı. Fakat Colin bunun farkına varmadı sanırım. Onun için kız korkunç bir felaketten kurtuldu.
Brock'un yüzü allak bullak olmuştu. Ne diyorsun sen?
Gerçeği anlatıyorum. Bunu senden sakladım çünkü korkuyordum. Kızdan da sakladım. Daha doğrusu Nagrek'in ona zarar vermediğini anlattım. Bunun sevgi olmadığını ve kendisine zarar gelmediğini söyledim.
Ne diyorsun sen?
Doğru bu Tyler. Birdenbire üzüntüsü galip geldi. Hiç olmazsa onlara bir fırsat ver. Sen Tanrı'nın da yemin ettin. Tanrı da bize test konusunda yardım etti işte. Başını kollarına gömerek ağlamaya başladı. Brock dudaklarını oynattıysa da sesi çıkmadı. Sonra kalkarak koridoru geçti ve Tess'le Colin'ın karşısına dikildi. Tess'in gözlerindeki dehşeti görünce derin bir sızı duydu içinde. Bu yüzden daha da acımasızlaştı.
Sen benim arzuma karşı geldin. Ben 3 ay dedim ve sen...
Oh baba, oh baba.
Bay Brock ben... Sen sus. Senin sıran da hemen gelecek. Ve sen ucuz bir kaltak gibi kaçmayı tercih ettin Tess. Pekala git ananla vedalaş. Ondan sonra hayatımızdan çıkıp erkeğinle sahile gidersin.
Oh baba ne olur dinle.
Haydi git onunla konuşacağım.
Tess deli gibi gitmiyorum diye haykırdı. Madora çeliğini kaptı. Ona dokunursan seni öldürürüm. Kız daha onun hareket ettiğini fark edemeden elindeki Madora çeliğini kaptı Brock.
Haydi sahile çık.
Brock bir kabus gördüğünü sanmaktaydı. Kızını bağışlamak ve onun kollarını boynuna doladığını görmek istiyordu. Fakat kötü niyetli ikinci benliği onu yönetimine almıştı. Brock buna karşı da koyamıyordu.
Haydi defol.
Kalım ziyanı yok sevgilim dedi. Git çantalarını yerleştir. Kız geriledi sonra koşarak kaçtı. Brock kamera kapısını tekmeyle kapattı.
Sana emin bir liman vereceğime yemin etmiştim. Ama bu doğru dürüst evlenmen koşuluylaydı.
Dinleyin Bay Brock.
Asıl sen dinle. Yoksa seni bir tahta kurusu gibi ezerim.
Ağzının köşesinden salyası sızıyordu.
Sana erkek erkeğe 3 ayın uygun olduğunu söyledim. Sen de evet dedin. Fakat sözünden döndün. Dürüst ol oğlum.
Kalım ses çıkarmadı. Kendisine güç vermesi için Tanrı'ya yalvarıyordu. Fakat yenildiğinin farkındaydı. Ama yine de uğraşacaktı.
Bunu yaptın mı yapmadın mı?
Yaptım.
O zaman ben yeminimden kurtulmuş sayılırım.
Konuşabilir miyim artık?
Sözümü bitirmedim. Hile yaptın ve evlendin. Şimdi Tanrı önünde soruma cevap ver. O zaman ödeşeceğiz.
Tabii. Colin Brooke'a o hastalığı, evi ve bunun nedenini anlatmak istiyordu.
Bu işleri baban mı planladı? Kafana kaçmayı o mu koydu? Bunun Gort'u delirteceğini biliyordu. Böylece Gort ona herkes içinde hakaret edecek ve baban da düelloya hak kazanacaktı. Gort'u rahat rahat öldürecekti. Sen sarhoş olup o eve gitmedin mi? Nerede ve kimle kaldığını bile bilmiyordun. Cevap verme, bu yüzünde yazılı.
Fakat dinlemeniz gerek. Ben...
Benden emin limanı aldın. Fakat sana açık söylüyorum. Babanın peşindeyim. Soylu evin peşindeyim. Onlar mahvolana kadar rahat etmeyeceğim. Artık senin tek limanın Brooke ve oğulları. O güne kadar benim için ölüsün. Sen ve Tess.
Kapıyı açtı. Kalın, benim sözlerimi dinlemediniz diye bağırdı. Bu haksızlık.
Bana haksızlıktan söz etme. Sana yüzüne karşı söyledim. 3 ay bana dürüst cevap ver oğlum dedim. Ama sen sözünü tutmadın. Senin şerefin yok.
Brooke güverteye fırlayınca herkes uzaklaştı.
Pennyworth!
İkinci kaptan kırık direk kopmuş halatların temizlenme işine gözcülük etmeyi bırakarak çekine çekine yaklaştı.
Brooke, Strawn'ı bul diye emretti. Kendisini mutlu vadide onun ve benim rıhtımlarımın arasında bekliyorum.
Yüzü tatsız bir gülüşle kırıştı.
Mutlu vadideki tepede. Tıpkı Gort'a karşı çıkacağı zamanki gibi gelsin, anladın mı?
Evet efendim. Pennyworth dudağını ısırdı. Evet efendim.
Bunu ondan başkasına fısıldarsan seni parçalarım.
Strawn şefkatle Yin Hsi'ye dokunduysa da kız uyanmadı. Adam usulca yataktan inerek lumbozdan havaya baktı. Gökyüzü iyice bulutluydu. Giyinerek aşağıya indi. Yatağında oturan Maymay eşsiz ve şahaneydi. Strawn dedi. Maymay başını arkaya attı. Sen arzu dolu bir yalancısın ve anneni de eskisi gibi sevmiyorsun. Strawn onun damarına bastı.
Doğru.
Maymay her zamankinden daha güzel gözüküyordu. Yüzünün incelmesi bile ona yakışmıştı.
Seni buradan yollayacağım.
Ay ya, umurumda bile değil.
Strawn gülerek onu yataktan kaldırdı, kollarını aldı.
Maymay dikkatli ol Taypan dedi. Yihisi'den zevk aldın mı? Ondan memnun kalman hoşuma gitti, anladın bunu?
Tay tay olmayı ister misin?
Ne?
Eğer istemiyorsan bir daha bundan söz etmeyiz. Bir daha bu konuyu açmayız.
Oh Taypan, tay tay mi diyorsun? Yani adetlere göre gerçek tay tay. Bana şaka yapmıyorsun değil mi? Böyle önemli konularda şaka yapma lütfen.
Şaka etmiyorum Maymay.
Kollarında kadın bir koltuğa oturdu. Vatana döneceğiz birlikte. İlk gemiye binecek ve yolda evleneceğiz. Birkaç ay içinde. Maymay ona sarıldı. Sen fevkaladesin, biraz beni bırak. Strua'nın kucağından kalkan Maymay sendeleyerek yatağa doğru gitti.
İşte bak hemen iyileştim.
Ama şimdi yatmalısın.
Yani gerçekten evlenecek misin? Kendi usullerine göre, benim usullerime göre.
Tabii, istersen iki şekilde de evleniriz.
Maymay zarif bir tavırla onun önünde diz çöküp başını yere değdirdi.
Tay tay diye layık olacağıma yemin ederim.
Strawn onu hemen kaldırıp yatağa yatırdı.
Bunu yapma kızım.
Senin önünde eğildim çünkü sen dünyanın en büyük hediyesini verdin bana.
Adama sarıldı, sonra onu iterek güldü.
Demek doğum günü hediyeni çok beğendin ya. İhtiyar annenle bunun için evleniyorsun.
Hayır ve evet, bu sadece bir fikir.
Kız çok güzel, onu beğendiğine memnun oldum.
Nereden buldun onu?
O 6 ay önce ölen bir mandarinin evinde gözdeydi. Onun 18'inde olduğunu söyledim mi Taypan? Mandarinin evi kötü günlere düşmüş. Tay Tay de bir evlenme kılavuzuna kıza uygun bir eş bulmasını söylemiş. Bunu duyunca kendisini çağırtıp konuştum.
Ne zaman? Macao'da mı?
Yok hayır, 2-3 ay önce.
Maymay ona daha sokuldu. Onunla kantonda konuştum.
Jin Kuan'ın Tay Tay'si bana kızdan söz etti. Hamile kalınca onu görmek istedim. Çünkü benim erkeğim ihtiraslıydı. Onun evde kalacak yerde pis evlere gideceğini düşündüm. Gitmeyeceğine söz vermiştin. Yin Hsi çok güzel. Onun için evlere gitmene gerek yok. Güzel şarkı söylüyor, türlü müzik aletleri çalıyor. Ona İngilizce öğreteceğim. O da bizimle İngiltere'ye gelecek. Ahsan ve Limdin de hafifçe kaşlarını çattı. Fakat zaman zaman Çin'e döneceğiz değil mi? Sık sık.
Evet, belki.
İyi. Geri geleceğiz tabii.
Yine gülümsedi. Yin Hsi çok yetenekli. Yatakta iyi mi?
Strua'nın gözlerinin kenarlarında gülmekten çizgiler belirdi. Onunla sevişmedim. Eğer sorduğun buysa.
Ne? Yatağıma, kimi, ne zaman alacağıma kendim karar vermek isterim.
O yatağındaydı ve sevişmedin ha?
Evet.
Tayfan, yemin ederim seni anlayamıyorum. Kızı beğenmedin mi?
Beğendim. Düşünceli davrandığın için de teşekkür ederim.
Belki de pis bir fahişe seni yorduğu için kızla sevişemedin.
Yok canım.
Kapıya vuruldu.
Struan evet dedi.
Limdin içeriye girdi. Master burada. Master siz ister. O Master Pennyworth.
44. kısım. Brock Struan'ın tepeye çıkan yolu tırmanmasını damı olmayan kiliseden seyretti. Onun kolundaki savaş demirlerini görmüş ve midesi kabarmıştı. Fakat sonunda bu işi halledeceği için de memnundu. Brock savaş demirinin kayışını düzeltti. Bıçağını sol eline alarak dışarıya çıktı. Struan da onu aynı anda görmüş ve karar verdiği planı da birdenbire unutmuştu. Adam durdu. Sadece karşısındakinin düşman olduğunu ve onu mahvetmesi gerektiğini biliyordu. Struan kendisini zorlayarak kafasındaki fikirleri kovmaya çalıştı. Kasları kavgaya başlama isteğiyle geriliyordu. Sonunda iki adam karşılıklı durdular.
''O kaçmayı ve düelloyu sen planladın değil mi?'' diye homurdandı Brock.
''Evet.'' Struan elinde tuttuğu savaş demirini bırakınca korkunç bir ses çıkararak yere doğru uzandı. Struan yine ne söylemesi gerektiğini hatırlamaya çalıştı. Brock savaş demirini yakalayarak bir adım attı ve düşmanını inceledi.
Struan, Gort'un o şekilde ölmesine üzüldüm dedi. Onu öldürmek bana zevk verecekti.
Brock sesini çıkarmadı. Ağırlığını ayaklarına doğru verdi. Doğu rüzgarı saçlarını dağıtıyordu. Struan'ın kaması sol elinde belirdi. Adam hafifçe eğilerek "Tes hastalık aldı" diye mırıldandı. Brock olduğu yerde kaldı. Hayır, Doktor Callum'un temiz olduğunu söyledi.
Kan dökme arzusuna kapılan Struan,
"Doktorlar da satın alınabilirler" dedi. Ona kasıtlı hastalık verildi.
Seni, Brock hiddetle savaş demirini sallayarak Struan'ın üstüne atıldı. Bunun madeni çivileri Struan'ın gözlerinin birkaç milim ötesinden geçti. Struan geri çekildi ve kamasını salladı. Ama Brock yana sıçrayıp durdu. Sonra iki vahşi hayvan gibi birbirlerinin etrafında dönenmeye başladılar.
Gort tarafından. Gort böyle planlamıştı.
Struan konuşmayı bitirmek istiyordu. Duyuyor musun? Gort'un işiydi bu. Brock'un kulakları uğulduyordu. Tek düşünebildiği düşmanına yaklaşıp onu öldürmekti. Yine hiddetle birbirlerine saldırdılar. Tekrar savaş demirleriyle birbirlerini yaralamaya çalıştılar. Brock Struan'ın bıçağından kendini kurtardı. Struan da gerilemişti ama kendisine daha fazla hakim olamayacağının da farkındaydı.
Hastalığı bulaştırmayı Gort planladı. Yalanlarının tanrı belasını versin.
Brock ağır ağır saldırmaya kararlıydı.
Gort Callum'a afrodizyak karıştırılmış içki içirdi. Gort bir eve Callum'u hastalıklı bir kadınla yatırmaları için para verdi. Callum'un hastalık almasını istiyordu. İşte senin o lanetli oğlum böyle, anladın mı? Yalancı!
Fakat Tanrı'nın lütfu sayesinde Callum hastalığı almadı.
Bunu söylememin nedeni şu. Gort'u neden öldürmek istediğimi anlamanı istedim. Callum hastalık almadı. Test öyle.
Ne?
Evet, gerçek bu. Tanrı önünde söylüyorum.
Şeytan, yalancı, Tanrı önünde yalan söylüyorsun.
Struan saldırınca Brock geri çekilerek bekledi. Fakat Struan ona savaş demiriyle vurmaya kalkacak yerde harap kilisenin kapısından içeri girdi. Mihrabın önünde durdu.
Tanrı'nın önünde gerçeği söylüyorum.
Döndü ve o anda kontrolünü de kaybetti. Bütün sesler kesilmiş gibiydi. Şimdi onun bütün dünyası Brock ve o korkunç öldürme arzusuydu. Dönüp ağır ağır yürüyerek Gort Macao'da bir fahişe öldürmüş diye fısıldadı. Sesi bir ıslık gibi çıkmıştı.
Bir tane de burada. Bunlar da doğru. Onun kanı elime bulaşmadı fakat seninki bulaşacak.
Brock geri geri giderek kapıdan çıktı. Gözlerini Struan'dan bir an bile ayırmamıştı. Rüzgar dinmişti. Bunun garip bir şey olduğunu biliyordu ama aldırdığı yoktu.
Brock, öyleyse sen diyebilir. Haklı nedenim vardı. Söylediklerimi geri alıyorum. Tanrı biliyor, haklıymışsın.
Dışarıya çıkınca durdu.
Gort hakkında bütün söylediklerimi geri alıyorum. Fakat aramızdaki sorun halledilmedi.
Gort'la Struan'a duyduğu hiddet ve bütün o geçen yıllar kendisini yakıyordu. Artık sağ kalabilmesi için saldırması ve öldürmesi gerektiğini biliyordu. Sonra yeni rüzgar yanağına çarptı.
Birdenbire aklı başına gelerek iç taraflara baktı. Strong da Brock'un bu hareketinden şaşırmıştı ve durakladı. Brock boğuk sesle "Rüzgar değişti" diyebildi. "Ne?" Strong kafasını toplamaya çalışarak geriledi. Brock'a güvenemiyordu. Şimdi ikisi de iç tarafta Çin'e bakarak dikkatle dinliyor ve rüzgarı tadıyorlardı. Bu kuzeyden geliyordu. Kalbi gümbür gümbür çarpan Brock güçlükle konuştu. "Belki de bir fırtınadır." Bütün gücünü yitirmişti. Strong da aynı şekilde bitkindi. "Hayır, kuzeyden esiyor." "Aman tanrım, bir an hayvan gibiydim" diye düşünüyordu. "O rüzgar değişmeseydi." "Tayfun." Limana baktılar. Tekne ve sampanlar sahile kaçışıyorlardı. Strong "evet" dedi. "Fakat sana Gort hakkında söylediğin doğruydu." Brock ağzındaki safrayı hissederek tükürdü. "Gort için özür dilerim. Evet, o bu işi yapmaya kalktı. Yazık, öldü." Kendi kendine "ben nerede hata ettim" dedi. Sesini yükseltti. "Olan oldu. Sana fikrimi mahallede söylemiştim. Evet, seni bugün çağırmakla hata ettim. Ama kantonda fikrimi söyledim. Bunu değiştirecek değilim. Senin gibi ben de değişemem. Fakat elinde 9 kuyruklu kırbaçla karşıma çıktığın gün duraklama diye bir şey olamayacak. Önceden de söylediğim gibi o günü sen seçersin, kabul mü?" Strong tuhaf bir baş dönmesi hissetti. "Kabul." Geri giderek bileğindeki savaş demirini çözdü. Kamasını kınına soktu. Kuşkulu gözlerle Brock'a bakıyordu. Brock da silahlarını kaldırdı. "Kalımla Tess'i affedecek misin?" "Dediğim gibi onlar benim için öldü. Ancak Kalım, Brock ve oğullarına girerse şirketim soylu ev olur. Ben de Taypanlığa geçersem o zaman kendisini bağışlarım." Strong savaş demirini yere attı. Brock da onu taklit etti. İki adam da başka yollardan giderek tepeden ayrıldılar. 45. Kısım. Kuzey rüzgarı bütün gün gitgide kuvvetlendi. Gece vakti kraliçe kentinde elden geldiğince önlem alınmıştı. Pencerelerin kepenkleri kapatılmış, kapılar sıkıştırılmıştı. Akıllılık edip mahzen yaptırmış olanlar jostlarına şükrediyorlardı. Geçici derme çatma yerlerde oturanlarsa kendilerine sağlam birer bina arıyorlardı. Fakat mutlu vadidekiler dışında pek az bina sağlamdı. O günkü Oriental Times'ta malaria tedavisini okumuş olmalarına karşın zehirli gece gazını göze alabilen pek azdı. Çünkü henüz ellerinde kına kına yoktu. Gemilerin hepsi sıkıca demir atmıştı. Eldeki bütün demirler kullanılarak sıkı sıkı derinlere gömülmüştü. Gemileri birbirlerinden olabildiğince uzaklaştırarak onlara fırtınada dönebilmeleri için yer bırakılmıştı. Bazıları rüzgar devamlı kuzeyden estiği için bunun tayfun olamayacağını iddia ediyorlardı. Tayfun rüzgarı durmadan yön değiştirirdi. Strong bile bunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Şimdiye kadar barometrenin böyle düşmeden aynı yerde durduğu görülmemişti. Çünkü barometre düşmeden tayfun başlamazdı. Gece yağmur başlayarak sıcağı biraz geçiştirdi. Strong tehlikeleri iyice gözden geçirmişti. Tek başına olsaydı Çin bulutuna atlar ve rüzgar arkadan kendisini itene ya da dönene kadar güneye doğru yol alırdı. Ondan sonra da en emin rotayı çizip fırtınadan kendisini kurtarırdı. Fakat anlayamadığı bir sezgi ona denize çıkmamasını söylüyordu. Mai Mai, Yin Hsi, Ah San ve Lim Din'i Mutlu Vadi'deki terk edilmiş fabrikaya yerleştirdi. Onlara 3. kattaki daireleri verdi. Yağmur ve rüzgarın zehirli gece gazlarını uzaklaştıracağını biliyordu. Mai Mai da denizdekinden ya da yerin altındaki bir çukurdakinden daha emindi burada. Kalım fabrikada yer teklifine teşekkür etti ve Tess'i liman amirinin bürosuna götüreceğini söyledi. Bu alçak granit binanın oturulan bölümünde Glessing genç çifte bir yer açmıştı. Strong onlara tepede olanları ve bir tür barış yaptıklarını anlattı. Bütün gün belki de esmeyecek bir tayfun için hazırlık yaparken o anki hiddetini düşünmüştü. "Mai Mai ne var kocacığım?" diye sordu. "Bilmiyorum. Brock, ben, tayfun, bilmiyorum. Belki de bulutlar fazla alçaldı." "Ben sana neden düşündüğünü söyleyeyim. Sen olanlar için üzülüyorsun. Daha da kötüsü olabilecekleri aklından geçirerek endişeleniyorsun. Hah, budalalık. Çinli ol, sana emrediyorum. Geçmiş geçmiştir. Brock'la bir barış yapmışsın. Kabız bir tavuk gibi öyle üzülme. Biraz yemek ye ve çay iç. Yin Hsi ile seviş." Strong birdenbire kendisini daha iyi hissetti. "Teşekkür ederim ama işim var" diye söylenerek kapıya doğru yürüdü. Aşağıya indi.
Evet, geçmiş için endişelenmek saçma.
Brock beyaz cadının baş direğini de söktürüp yan tarafa bağlatmıştı. Güvertedeki bütün parçalanmış yelken, direk, halat ve benzerleri temizlenmişti. Brock baş tarafa 3 demir atmış, arka tarafa da rüzgarı engellemek için brandalı bir fırtına demiri sallandırmıştı. Çin bulutu rahat rahat limanda dönüyordu. Çok güzel ve zarif bir tekneydi bu. Diğer gemiler de rahat rahat rüzgarda dönebilmekteydiler. Geç kalmış birkaç sampan Glassing Burnu civarındaki yüzen köyde kendilerine bir sığınak arıyorlardı. Brock sonunda aşağıya indi. Pennyworth ve vardiyadakiler onun gitmesiyle rahat bir nefes aldılar. Pennyworth, dünden beri iyice yaşlandı dedi. Ayakta ölüyormuş gibi bir hali var.
Struan şafağın ilk ışığıyla kalkıp barometreye baktı. Değişiklik ve düşme yoktu. Binayı zangırdatan bir sesle ''Ya düş ya da şu pis yağmura bir son ver'' diye bağırdı. Maymay seslendi. ''Ne var Tayfan?'' Kadın pek ufak tefek duruyordu ve çok da güzeldi.
''Bir şey yok kızım, sen yat uyu.''
Maymay yağmurun sesini dinliyordu. Macao'daki evinde olmayı istiyordu o anda. Orada dama çarpan yağmurun sesi ne tatlı gelirdi.
''Bu yağmurdan hoşlanmıyorum. Çocukların iyi olduklarını umarım. Onları çok özledim.''
''Evet, haydi sen yat. Ben biraz dışarıya çıkacağım.''
Strong kalın deniz ceketini giyerek dışarıya çıktı. Yağmur son saatlerde artmamıştı. Strong hatta azalıyor diye düşündü. Bulutlar çok aşağıya inmişlerdi. Çin bulutuna baktı. ''Güzel ve güvencede.'' diye mırıldandı. Tekrar içeri girip barometreye baktı. Değişiklik yoktu. İyi bir kahvaltı ettikten sonra tekrar dışarı çıkmaya hazırlandı.
Maymay bir aşağı bir yukarı dedi. ''Neden sabırsızsın? Hem nereye gidiyorsun heya?''
''Liman amirinin bürosuna. Kalımın iyi olup olmadığını anlamak istiyorum. Sakın dışarıya çıkma. Kapıları ve pencereleri açma. Tay tayı olsan da olmasan da dediğimi dinleyeceksin.''
Maymay onu öptü. ''Evet kocacığım.''
Kraliçe yolu sular içinde ve aşağı yukarı boştu. Fakat yağmur ve rüzgar Struan'ı canlandırmıştı. Fabrikaya tıkılıp kalmaktan daha iyiydi. Bu baharda İngiltere'de esen kuzeydoğu rüzgarına benziyor diye düşündü. Ama onun kadar kuvvetli değil.
Liman amirinin bürosuna girerek üstündeki suları silkeledi. Glassing masasından kalktı.
''Günaydın, acayip bir fırtına değil mi?''
Bir koltuğu işaret etti.
''Herhalde Callum ve Bayan Struan'ı arıyorsunuz. Pazar olduğu için kiliseye gittiler. Neredeyse dönerler.''
''Oh, unutmuşum.''
Glassing kocaman bir demlikten çay koydu. Sonra bunu mangalın üstüne yerleştirdi. Oda genişti ve türlü haritalarla doluydu. Tam ortadaki direk kirişli tavandan yukarıya çıkıyordu. Sinyal bayrakları küçük bölmelere yerleştirilmişti. Bütün oda çok derli topluydu.
''Bu fırtına hakkındaki fikriniz nedir?''
''Eğer tayfunsa tam onun karşısındayız. Eğer rüzgar dönmez ya da durmazsa hortum tam üstümüzden geçecek.''
''Bu doğruysa Tanrı yardımcımız olsun. Ben bir kez Formosa açığında tayfuna tutuldum. Bir daha öyle bir denizde olmak istemem. Üstelik girdaba da yakın değildik. Öyle bir şey varsa tabii.''
Glassing çay fincanını masaya bıraktı.
''Size ve Callum'a teşekkür borçluyum. Bay Struan, önceki gün Mary'den mektup aldım. Ona ne kadar iyi davrandığınızı yazıyor. Kendisi çok daha iyiymiş.''
Ayrılmadan önce onu gördüm. İlk gördüğüm zamankinden belki 10 kat daha iyiydi. Struan genç adamın Mary'nin durumunu öğrenince ne yapacağını düşündü. Maymay bunu adamın anlayamayacağını söylüyordu. Ama bunun imkanı var mıydı?
''Glassing, tekrar teşekkür ederim.'' diye mırıldandı. ''Kalım çocukluğunuzda kraliyet donanmasında hizmet gördüğünüzü söylediydi. Trafalgar'da. Bazı sorular sormama izin verirsiniz değil mi? Hangi gemideydiniz acaba? Babam Amiral Lord Collingwood'un yaveriymiş. Onun gemisi...''
''Kraliyet hanedanı.'' diye adamın sözünü tamamladı Struan.
''Evet, ben de o gemideydim.''
Struan bunu mahsus Glassing'den gizlemişti. Adamı kendi tarafına çekmesi gerektiği takdirde bu kozdan yararlanmayı düşünmüştü.
''Tabii babanızı hatırlayamıyorum. Ben barut maymunuydum ve ödüm de patlamıştı. Ama amiral gemideydi ve geminin adı da Kraliyet Hanedanı'ydı.''
Glassing ''Aman tanrım'' diye bağırdı. ''836 kişi ve yanlarında geleceğin taypanı. Tevekkeli savaşı kazanmamışız.'' Struan gülümsedi. ''Teşekkür ederim ama benim savaş üzerinde bir etkim olmadı.''
Taypan, bu fevkalade bir şey. Biliyorsunuz sizden nefret ediyordum. Ama artık etmiyorum. Şu budala Carrington'a öyle kızıyorum ki. O hangi hakla Hong Kong'un üstünde bir bina bile olmayan pis bir kaya parçası olduğunu söyleyebilir.
Struan ilk günü hatırladı. Bu sadece 6 ay önce miydi? Haklı olduğunu anladı. Glessing de Hong Kong'la beraber mahvolacaktı belki. Ama ölene kadar Glessing burnunu korumaya çalışacaktı. Kapı birden açılınca rüzgar haritaları hışırdattı. Kalım ve Tess kötü havaya rağmen neşeyle içeri girdiler.
Kalım, "Oo merhaba Taypan," dedi. "Glessing dostum, bize çay verebilir misin? Senin için de bir dua okuduk."
Glessing mangaldaki çaydanlığı işaret etti.
"İstediğiniz kadar için."
Tess Struan'a bir reverans yapıp ıslanmış pelerinini çıkardı. "Günaydın Taypan."
"Struan, bugün pek güzelsin Bayan Struan," dedi.
Kız kızararak başını önüne eğdi ve çay koymaya başladı.
"Struan, ikiniz pek mutluya benziyorsunuz," diye mırıldandı. Sonra oğlunun saat kösteğinden sarkan küçük mücevherli bir kutuyu fark etti. "Nedir o kalım?"
"Sadece bir hatıra. Bunu Tess verdi bana." Küçük kutuda Brock'un 20 altını vardı şimdi. Kalım bunun anlamını Tess'e anlatmadığı için kendisini suçlu hissediyordu. Tess de karaya çıktıktan sonra bunları kutuya koymuştu. Böylece Tyler Brock'un adil olmadığını ve kendisine savunma hakkı vermediğini hatırlamak istiyordu.
"Tess, bu benim büyük annemden kalma," diye açıkladı. "Fakat drahomam yok. Dilencilere tercih hakkı verilmez."
"Bunun için üzülme kızım. Sen soylu evin bir parçasısın artık. Evinize ne zaman taşınacaksınız?"
Kalın ve Tess bir ağızdan 3 hafta sonra diye cevap vererek mutlulukla güldüler. Glessing elindeki teleskopla dışarıya bakıyordu.
"Şu budalaya ne dersiniz Bay Struan? Bir Lorca yelkenlerini daraltmış, Doğu Kanal'a giriyor."
"Ne yapıyor orada? Böyle günde seyredilir mi?"
"İzninizle ona sizin mutlu vadideki rıhtıma bağlamasını söyleyeceğim. Başka yerlere bağlaması olanaksız. Deniz kuvvetlerinin Lorcası. Direğe de ticaret baş müfettişinin forsu çekilmiş. Ya kaptan bu havada seyredecek kadar deli, ya Bay Monsey'in acelesi var."
Glessing bir gemiciye gerekli emirleri verdi. Adam hemen işaret bayraklarını alıp tavandaki kapağı açtı. Bayraklar direğe çekilirken yağmur hepsini ıslattı.
Struan çayını bitirdi. "Ben gidiyorum. İhtiyaç olursa beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz."
"Taypan, Mutlu Vadi humması varken orada kalmak tehlikeli değil mi?"
Tess endişeliydi. Kalım atıldı.
"Elimizde biraz kına kına var. Yakında bol miktarda kabuk gelecek. Bu yeni işin insanlığa büyük hizmet Taypan."
Struan oğluna Cooper'la yaptığı anlaşmayı anlatmış ve onun Amerikalıyla ahbaplığı ilerletmesini istemişti. Cooper ve Callum'un birleşmesini düşündükçe daha da beğeniyordu.
"Jeff çok akıllıdır oğlum. Onunla çalışmaktan zevk alacaksın."
Yağmur pelerinini giydi.
"Sen de baban için üzülme kızım. Ona zaman verirseniz kendisi yumuşayacaktır."
Struan çıkarken barometreye baktı. İbre birdenbire düşmüştü. Glessing de telaşlanarak Struan'ın peşinden dışarıya çıktı. Gökyüzünün doğu tarafı kapkaraydı. Gökyüzüyle deniz birleşmiş gibi gözüküyordu ufukta.
Struan sert bir sesle "işte geliyor," dedi. "Hayatlarınızı korumak için önlem alın."
Koşarak Mutlu Vadi'ye doğru gitti.
Glessing kapıyı kapatıp sürmeledi. "Tess, kalın, ne yaparsanız yapın fakat ben emir verene kadar pencere ya da kapı açmaya kalkmayın."
Struan'ın haklı olduğunu anlamıştı. Hortum tam üstlerinden geçecekti.